Teşekkürler. Dolayısıyla adımız ve uyumlu için.
Hayatın Sesleri. İyi haftalar sevgili dinleyenlerimiz. Başkent'e hoş geldiniz. İşte başladı birlikteliğimiz. Bu hafta boyunca da yine 15.55'e dek 15 haberleri sonrasında Başkent'ten sizlere yine merhaba diyeceğiz. Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Avşar hazırladılar birlikteliğimizi. Sevgili Recep Özdem yayınımızı sizlere ulaştırıyor ve ben Nilgün Doruk diliyor ve istiyoruz ki her zaman olduğu gibi sizler de ulaşın hayatın seslerine telefonlarımız aracılığıyla program boyunca. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 telefon numaralarımız. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızın da adları Hayatın Sesleri sevgili dinleyenlerimiz. Evet, Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin şimdi ilk müziğini dinliyoruz.
Çizdim kendi aklımca hayatın resmini, bir şey bilmezdim aslında, karıştırdım tüm renkleri. Hata yaptım tabii. Herkes başka bir şeyden kaçırmış kendini, bazen yaşlı gözlerle kabullenmiş gerçekleri, bazen memnun gibi. Artık çok uzaklaştım, en çok da kendimden, evden, senden, göçmen kuşlar gibi. Çok geç kaldığım halde solmuş resimlerde, kaç yıl geçmiş hala güzel durur. Küçükken çok inanmıştım, eğer çok istersen her şey mümkün. İnanmak zor değil, hikayem senle başlardı, senle devam etsin. Beni sen inandır. Çizdim kendi aklımca hayatın resmini, bir şey bilmezdim aslında, karıştırdım tüm renkleri. Hata yaptım tabii. Herkes başka bir şeyden kaçırmış kendini, bazen yaşlı gözlerle kabullenmiş gerçekleri, bazen memnun gibi. Artık çok uzaklaştım, en çok da kendimden, evden, senden, göçmen kuşlar gibi. Çok geç kaldığım halde solmuş resimlerde, kaç yıl geçmiş hala güzel durur. Küçükken çok inanmıştım, eğer çok istersen her şey mümkün. İnanmak zor değil, hikayem senle başlardı, senle devam etsin. Beni sen inandır. Beni sen inandır. Sen inandır.
bir hazine. Dünya bir hazine köşemizdeyiz. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Genel Sekreter Yardımcısı ve UNESCO uzmanı sevgili Tolga İhsan Tolga Korucu bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Evet, şimdiye kadar bahsettiğimiz süre içerisinde hep sürdürülebilir kalkınmaya katkılarından söz ettik UNESCO'nun çalışmalarından, ama bugün sürdürülebilir kalkınmanın hedeflerinden de söz edeceğiz. Ama öncelikle bir sürdürülebilir kalkınma deyince neyi, neleri anlıyoruz tanımını yaparak başlayalım isterseniz.
Tamam.
Buyurun.
Daha önceki yayınlarımızda hep bahsettiğimiz konularda bir sürdürülebilir kalkınma ifadesi geçiyordu. Birazcık da ona eğilmeyi istedik biz bugün. Yani ondan bahsetmeyi düşündük. Bizim gündemimizde, ya da nasıl söyleyelim, Türkiye'nin gündeminde hep böyle sıra sıra popüler olan konular vardır. Son yıllarda da sürdürülebilir kalkınma başlığı altındaki çalışmalar popülerliğini sürdürüyor. Şöyle, şimdi sürdürülebilir kalkınma aslında kalkınma ifadesinin kendi tanımından ayrı bir şey. Çünkü kalkınma dediğimiz zaman genellikle iktisadi, yani ekonomik büyüme olarak söylüyoruz kalkınmayı. Ama sürdürülebilir kalkınma dediğimiz zaman şöyle, iki nesil arasındaki bağlantıyı koparmadan şu anki kalkınmayı devam ettirmek gibi. Yani şöyle, bizim bundan 40 sene sonra, 30 sene sonra işte çocuklarımız, torunlarımızın kendi, onların kaynaklarını kullanmadan, onların kaynaklarına zarar vermeden şu anki kalkınmayı bir yani yapabiliyorsak, buna sürdürülebilir kalkınma deniyor. Aslında 2015 yılında ilan edilen sürdürülebilir kalkınma hedefleri var, ama bunun nereden baksanız 45 senelik bir geçmişi var. Hatta belki daha önceye gidiyor. Onu da şöyle söyleyelim. 1920'lerin sonuna doğru yaşanan bir büyük buhran var. Devamında da tabii ki İkinci Dünya Savaşı var. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ülkelerin savaş sonrası yıkımdan bir anda ekonomik olarak ayağa kalkma çabaları var. Bu aslında çok hızlı bir kapitalist hızlanmaya, bir kapitalist yönetime yol açıyor. Bunun sebebiyle, ya bunun doğrultusunda da çok fazla ekolojik dengeye, çevreye zarar veren bir sistem oluşuyor. Bu yüzden de devletler artık bir araya gelip, tamam biz kalkınmayı sağlayacağız, iktisadi olarak bunu başarmaya çalışacağız, ama burada çevreye de zarar vermeden kendi işlerimizi, kendi kalkınmamızı sürdürmemiz gerek diye düşünüyorlar. Böylece sürdürülebilir kalkınmanın bir ifadesi, tanımı yapılıyor ve 1970-75 yıllarından itibaren de bunun artık tam olarak ismi konuluyor ve bunun üzerine çalışılmaya başlanıyor.
Evet, ve hedefler konuluyor. Evet. Neler var bu hedefler arasında?
Şöyle, şimdi aslında sürdürülebilir kalkınma hedefleri 2015 yılında Birleşmiş Milletler'in Genel Kurulu'nda kabul edilip devam eden bir şey. Ama bu sadece 2015 yılında ortaya çıkan bir şey değildi. Az önce söylediğim gibi çok daha öncesi var. 2000 yılında ilan edilen 8 hedef vardı. Bunları milenyum kalkınma hedefleri, ya da bizim Türkçe'de söylediğimiz gibi 1000 yıl kalkınma hedefleri olarak değerlendirdik. 2015 yılında ilan edilenler ise çok daha kapsamlı. 17 hedef ve altında diğer başlıklar olacak şekilde 169 alt hedeften oluşan başlıklar, hedefler. Ve birçok şeyi kapsıyor. Bunlar yoksulluğa son, açlığın yok edilmesi, sağlık ve refah, kaliteli eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği, sağlıklı suya erişim, erişilebilir temiz enerji, istihdam ve ekonomik büyüme, sanayi, yenilikçilik ve altyapı, eşitsizliklerin azaltılması, sürdürülebilir şehirler ve topluluklar, bilinçli üretim, tüketim, iklim değişikliğiyle mücadele, sudaki yaşam, karadaki yaşam, barış ve adalet. Ve bu 16 hedefin uygulanması için bir 17. hedefe, aslında bir ortaklığa ihtiyaç var. Buna da uygulama araçları diyoruz. Şu anki bizim gündemimizde olan 2015 yılından 2030'a kadar giden yolda gelişmeyi, kalkınmayı hedefleyen 17 tane hedef, 169 tane de alt hedef var.
Evet, yani o zaman nereden bakarsak bir 15 yıllık hedef var önümüzde. Şimdi küresel hedefler tabii ki bunlar. Peki bu hedeflerin hazırlık sürecinden de söz edebilir miyiz birazcık?
Tamam, şöyle söyleyelim. Aslında birazcık fazla şekilde geriye gitmemiz gerekiyor. 1972 senesinde Stockholm'da bir Birleşmiş Milletler'in insan çevre konferansı gerçekleştiriliyor. Bu çevre ile devletlerin uyum içerisinde çalışmasını öngören ilk toplantı tarihteki, modern tarihteki diyelim. Burada devletlerin, geride kalan devletlerin gelişmekte olan ve gelişmiş olan ülkelere yetişebilmesi için bazı sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin ortaya konulması konuşuluyor. Ancak daha sürdürülebilir kalkınma kelimesi henüz ortaya çıkmış değil. Yani kalkınma konuşuluyor, ekolojik denge konuşuluyor, çevre konuşuluyor, ancak henüz sürdürülebilir kalkınma ifadesi yok. Bu ifade ilk defa 87 yılında bir raporda kullanılıyor. Yine bu Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu'nun. Artık burada Sustainable Development dediğimiz, yani sürdürülebilir kalkınma Türkçesi bu şekilde olan ifade yerine geliyor. Ve bu sürdürülebilir kalkınma hedeflerinde hazırlık süreci artık şöyle oluyor. Bakılıyor ki dünyanın önde gelen ülkeler işte Almanya'dır, İngiltere'dir, Fransa'dır, Amerika Birleşik Devletleri'dir. Onların bulunduğu noktayla birazcık daha gelişmekte olan işte nasıl söyleyelim o dönemin Hindistan'ı ya da Türkiye'si ya da Afrika'da ülkeleri gibi nelere ihtiyaçları var. Bunların karşılaştırılmalı bir çalışması yapılıyor o dönemde. Sadece hükümetler değil, burada çok kapsamlı işte akademik dünya geliyor buraya, sivil toplum örgütleri geliyor, kamu sektörü, özel sektör, öğrenciler, gençler, kadınlar, herkes bir araya geliyor ve sürdürülebilir kalkınmanın tam kapsamlı ve UNESCO'nun da deyişiyle kapsayıcı şekilde ilerlemesi için çalışmalar yapıyorlar. Bu hedefler ve alt hedefler de bunun doğrultusunda uzman ekiplerin işte dokümantasyonuyla artık yazıya geçirmesiyle ortaya çıkıyor.
Peki bizim Türkiye Milli Komisyonu çalışmalarından söz edelim isterseniz.
Şöyle, bizim her konuda olduğumuz gibi bu konudaki de görevimiz istişari. Normalde sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin yürütücüsü, ülkemizdeki bununla ilgilen doğrudan ilgilenen kurum adı da üstünde Kalkınma Bakanlığı'dır. Kalkınma Bakanlığı 2000 yılından beri, belki tabii ki daha öncesi de var bunun, 2000 yılından itibaren 1000 yıl kalkınma hedefleri doğrultusunda çalışmalarını gerçekleştirdi. O zamanın devlet planlama teşkilatı ile birlikte. Devamında 2015 yılından itibaren ise artık kendi internet sitelerini kurarak sürülebilir kalkınmaya ait özel evraklar, işte çeviriler, dokümantasyonlar, tavsiye kararlarını bir araya getiriyorlar. Bizim yaptığımızsa hem hükümete hem Kalkınma Bakanlığı'na hem de Türkiye'de bu konuyla alakalı olabilecek her nasıl söyleyeyim kurum ve kuruluşa bu hedefler doğrultusunda UNESCO'nun bakış açısını iletmek. Peki biz bunu nasıl yapıyoruz? 2015 yılından itibaren yaptığımız her toplantının en az bir oturumunu sürdürülebilir kalkınmaya ayırıyoruz. Sürdürülebilir kalkınma nedir? Sürdürülebilir kalkınma hedefleri nelerdir? Bunları anlatıyoruz ve toplantıları yapmadan önce toplantı yapacağımız kişilere de diyoruz ki biz toplantımızda sürdürülebilir kalkınma hedeflerini konuşacağız. Sizden de gerek 2000 yılından itibaren, gerek daha öncesinde, gerekse 2015 yılından itibaren yaptıklarınızı lütfen değerleyin, bize getirin. Ve hani karşılıklı olarak buna en iyi hali nasıl getirebiliriz? Sizlerle toplantımızda konuşalım diyoruz. Ve yaptığımız toplantıların başlığı da incelenirse her zaman sürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda diye başladığını görebilirsiniz.
Evet. Peki şimdi bakanlığın süreçteki yerinden de söz ettik. Bizim önceliğimiz nedir? Sürdürülebilir kalkınma hedeflerindeki önceliğimiz ülke olarak.
Aslında şöyle, her ülke bunu 17 hedefi bir arada, yani hepsini bir arada ele alması gerekiyor ama her ülkenin tabii ki sizin söylediğiniz gibi yerel öncelikleri vardır. Bizim buradaki hedefler içerisinde baktığımız zaman ileride olduğumuz noktalar var, geride olduğumuz noktalar var.
Örneğin nedir biz bunu, onlar? Evet.
Örneğin biz bunu aslında ortaya çıkarabilmek amacıyla Ağustos ayında, geçtiğimiz Ağustos ayında bir arama konferansı gerçekleştirdik. Bu konferansın içeriği de Türkiye'deki işte bu hedefleri kapsayan eğitim, kültür, bilim, iletişim alanlarındaki uzmanları bir araya getirip hangi konuda ileride, hangi konuda geride olduğumuzu görmekti. Örneğin sudaki yaşam, karadaki yaşam gibi konularda biz gayet somut adımlar atıyoruz. Gayet ilerideyiz. Diğer ülkelere örnek olabilecek durumdayız. İklim değişikliği ile mücadelede de aynı şekilde. Ancak istihdam ve ekonomik büyüme gibi, sanayi, yenilikçilik, altyapı gibi, kaliteli eğitim gibi ve temiz enerji, sürdürülebilir şeyler konularında biz birazcık daha önceliklerimizi oraya vermeye çalışıyoruz. Yani biz 17 hedef doğrultusunda tabii ki ilerleyelim. Hepsine aynı dikkati verelim ama hani ortaya çıkaracağımız, birazcık daha çalışmalarda öncelik vereceğimiz 3-4 alanımız var.
Az önce söylediğim gibi. Peki diğer ülkelere baktığımızda durum nasıl?
Aslında dediğim gibi her ülkenin kendine ait çalışma alanları var. Örneğin Afrika'daki ülkelerin sudaki yaşam, karadaki yaşam çalışmaları birazcık daha öncelikli. Çünkü hani onların coğrafi yapısı, gelişmişlik düzeyi onlardan bunları gerektiriyor. Kuzeydeki ülkelerde mesela çok fazla toplumsal cinsiyet eşitliğine eğilmelerine gerek yok. Çünkü zaten çok çok büyük adımlar attıkları, kadın erkek eşitliğini çoktan yaşayan, bunu çoktan başaran ülkeler. Oralarda daha çok işte sanayi, yenilikçilik ve sürdürülebilir şehir konusuna aslında birazcık değiniyorlar. Sürdürülebilir şehir de nedir? Yine dediğim gibi sadece ekonomik bir değer değil bu. Sosyo-kültürel, orada yaşayan toplumun mutlu olması, işte göçmenlerin, mültecilerin birazcık daha sisteme entegre olması, şehir içinde sadece öğrenci olmayacak şekilde insanların bir şeyler öğrenebilmeye, bir şeyleri yapmak istedikleri zaman bunu yapmayı başarabildikleri şehirler olması gerekiyor. Benim söyleyebileceğim, yani dünya genelindeki öncelik sürdürülebilir şehir ve topluluklar olabilir.
Evet, yani ekonomi, çevre ve toplum üçgeni, evet, içerisinde dönüyor galiba, değil
aynen
mi
öyle
hedefler? Peki şimdi kalkınma için küresel ortaklıklar var tabii ki değil mi? Kaç ülke var?
Şimdi Birleşmiş Milletler'in ilan ettiği sürdürülebilir kalkınma hedefleri bunlar. UNESCO da bunu benimsedi. Bizim açımızdan baktığımız zaman 195 tane ülke var. Bu 195 ülke UNESCO'nun uzun zamandır taraf devletidir. Ve bu taraf devletler her çalışmalarında küresel ortaklığı şu şekilde kurarlar. Örneğin bir bölgesel toplantı. Nasıl olur? Güneydoğu Avrupa'daki bir toplantıyı düşünelim. Türkiye olur, Bulgaristan olur, Yunanistan olur, Sırbistan, Makedonya, Kosova. Bu tarz ülkeler bir araya gelirler ve bölgesel olarak coğrafi koşullara bakarlar, nüfus koşullarına bakarlar, ekonomik koşullara bakarlar ve bu sürdürülebilir kalkınma hedefleri üzerinde çalışırlar. Örneğin Güneydoğu Avrupa'daki toplantıda istihdam ve ekonomik büyüme konuşulabilir. Ama Türkiye'nin yapacağı örneğin ikili bir çalışma olur. Nasıl söyleyelim? Türkiye ile Nijerya'nın ortak yapacağı bir toplantı diyelim. Sürdürülebilir kalkınma doğrultusunda. Burada sudaki yaşam, karadaki yaşam olabilir. Çünkü biz Nijerya'ya ya da Afrika'nın herhangi bir ülkesine işte Karadeniz'deki durumumuzdan, Akdeniz'deki durumumuzdan veya kendi bozkır alanlarımızda yaptığımız çalışmaları bahsedebiliriz. Onlar da bizi hani iyi bir örnek olarak ele alıp kendi çalışmalarını bu doğrultuda yürütebilirler.
Peki 2015 yılı itibariyle konulan hedeflere baktığımızda 2017'ye geldiğimizi görünce, düşününce var mı hedeflere ulaşan ülkeler?
Şöyle aslında bu 2015'ten doğrudan 2030'u hedefliyor ama her sene ülkelerden bir ulusal rapor. Hani bir sene boyunca hangi gelişmeyi kat ettiniz? Örneğin Türkiye'den istenen raporlar TÜİK'ten alınır. Çünkü istatistiki olarak bakılır. Kalkınma Bakanlığı da buna içerik olarak destek verir.
Her sene mi bu çalışmalar, komite raporları oluşturulur?
Aynen öyle. Çünkü senelik raporlar hem ilerlemeyi gösterir hem de hangi noktada kalındığını, hangi noktaya gidilmesi gerektiğini çok daha rahat gösterir. Hatta bu konuda şunu da söyleyeyim. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri ilan edildikten sonra biz Milli Komisyonumuzda şöyle bir inisiyatif ele aldık. Biz biliyorsunuz uzmanların bir araya geldi, komiteler şeklinde çalışıyoruz. Ve daha önceden Milli Komisyonumuzda bulunmamasına rağmen Sürdürülebilir Kalkınma 2030 Hedefleri denen bir ihtisas komitesi kurduk. Ve bunun başkanlığında eski bakanlarımızdan Sayın Işın Çelebi yürütüyor. Yönetim Kurulu üyemiz hem de kendisi. Ben de bu komitenin sektör uzmanlığını yürütüyorum. Şu an yazmakta olduğumuz bir rapor var. Bu rapor bizim hem uzmanlarımızın bir araya gelerek Türkiye'nin mevcut durumunu öngördüğü ve 2015'ten 2030'a kadar giderken yapacağımız çalışmaların bizi nereden nereye götüreceği üzerine bir rapor. Biz bu raporu yapıp işte bu hedeflerle ilgili olabilecek bakanlıklara iletiyoruz mesela. Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür Turizm Bakanlığı gibi. Onlara da yapacakları çalışmalarda böyle istişare bir değerde bir katkıda bulunmuş oluyoruz.
Peki önlemler ve çözümler konusunda da çalışmalarınız var mı?
Tabii ki şöyle biz açıkçası çalışma prensibimiz de olarak Birleşmiş Milletler'den, UNESCO'dan çalışmaları, tavsiye kararlarını alıyoruz. Türkiye'ye uygulanacak bir hale getirip bakanlıklarımızla paylaşıyoruz. Örneğin kaliteli eğitim konusunda Milli Eğitim Bakanlığımıza diyoruz ki bakın bizim ülkemizdeki müfredatı, mevcut durumu bu. Kaliteli eğitim başlığı altında bize verilen, bize öngörülen gelişmeyi sağlayacak maddeler şunlar. Biz bunu ülkemizdeki müfredatın içerisinde şöyle yerleştirebiliriz. Ya da işte kadın ve kız çocukların eğitiminde ya da kız çocukların okulda alacağı eğitimde herhangi bir ayrımcılığa uğramamaları için şu çalışmaları yapabiliriz. Biz size Milli Komisyonumuzdan şu uzmanlarımızı yönlendirebiliriz. İçerik çalışmanıza böyle katkı verebiliriz diye kendileriyle iletişime geçiyoruz. Ve bu konuda da tedbirlerimiz, çözüm önerilerimiz hep Birleşmiş Milletler'in çalışmaları doğrultusunda ilerliyor.
Evet. Yani sadece Kalkınma Bakanlığı'nın değil süreçteki yeri hemen hemen her bakanlıkta süreçte yerini alıyor galiba değil mi? Sizin de az önce söylediğiniz gibi Milli Eğitim Bakanlığı, Çevre Bakanlığı.
Yani aslında baştan sona hepsi olabilir. Mesela bir barış ve adalet başlığı var. Hani bunu doğrudan Adalet Bakanlığı ile ilişkilendirebilirsiniz. Cinsiyet eşitliği konusunu aile ve sosyal politikalarla ilişkilendirebilirsiniz. Sanayi Bakanlığı ile, İstihdam Ekonomi Bakanlığı ile. Açıkçası yani Türkiye'deki hani o kabinenin içinde olan bütün bakanlıklarla hepsi bir şekilde ilişkilendirilebilir. Sadece Kalkınma Bakanlığı icracıdır, sorumluluk onlardadır. Ama bir görev tanımı yapmak gerekirse kabinedeki her bakanlığa görev düşer.
Evet ama dünyanın sorunu ortak galiba.
Tabii ki.
Cinsiyet eşitliği başta geliyor. Yoksulluğu, açlığı ortadan kaldırmak belki onu takip eden başka diğerleri neler var? İklim değişikliği değil mi?
Yani şöyle toplumsal cinsiyet eşitliğini aslında dünya hep birlikte bir öncelik olarak ele aldı. Yani UNESCO'nun örneğin 2014-2021 arası orta vadeli önceliği toplumsal cinsiyet eşitliğidir. Çünkü hani ekonomik değerlerle geliştirilebilecek kavramlar var. Yani yoksulluğu sona erdirebilirsiniz, istihdamı, ekonomik büyümeyi sağlayabilirsiniz ama kadın erkek eşitliğini sağlayamadığınız sürece kaliteli bir büyüme, kaliteli bir gelişme olmuyor. Yani tabii ki iklim değişikliğiyle mücadele daha önceden popüler olan bir aslında başlıktı. Hala devam ediyor ama şu an son dönemde özellikle çalışılan konunun toplumsal cinsiyet eşitliği olduğunu söyleyebilirim.
Evet, çok teşekkür ediyoruz. Hedeflere bir an önce ulaşmak dileğiyle umuyoruz diyelim. Yine birlikte olacağız. Evet. Dünya Bir Hazine köşemizde bu hafta için sağ olun, var olun. Sevgili dinleyenlerimiz, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Genel Sekreter Yardımcısı ve UNESCO uzmanı sevgili İhsan Tolga Korucu bizlerle birlikteydi. Teşekkür ediyoruz konumuza.
Ben teşekkür ederim.
Ve müzikle devam ediyoruz.
Hadi kalk gel, bul bir bahane, bir
sevgili dinleyenlerimiz, şimdi Türkiye'den Fransa'ya uzanıyoruz. Telefon hattımızda sevgili Aslı Ulusoy Pannuti var. Merhaba diyoruz, iyi haftalar başkentten.
Merhabalar, iyi haftalar size de.
Teşekkür ediyoruz. Evet sevgili Aslı Ulusoy Pannuti, Sultan'ın Orgu Londra'dan İstanbul'a Masalsı Yolculuk başlıklı harika bir konser vardı. Bize bu konserle ilgili neler aktaracaksınız? İlginç bir konser miydi?
Kesinlikle. Öncelikle şunu söyleyelim. Başlığı kafamızı çok karıştırdı. Sultan'ın Orgu. Hangi sultan orgu çaldırmış diye sorduk kendimize. Çünkü bildiğimiz kadarıyla bizim müziğimizde hiç var olmamış bir enstrüman. Dolayısıyla devamını okuyup da Londra'dan İstanbul'a masalsı yolculuğu görünce merak ettik, gittik. Ve gördük ki gitmeye, görünmeye değer muhteşem bir konser. Şöyle ki öncelikle şunu söyleyelim. Konser ilk kez verilmiş değil. Daha önce 10 kadar yerde, festivalde ve şehirde gösterilmiş, sunulmuş bir konser. Bizim gördüğümüz Paris yakınlarında verilendi. Paris'e 30 kilometre uzaklıkta görkemli bir ortaçağ manastırında, ki bugün çok önemli bir kültür merkezi orası, Royaumont diye bir yer. Bu manastırda İngiliz Elizabeth dönemi müziği ile aynı dönemin Osmanlı müziği karşılıklı sohbet etti. Hiç abartısız söylüyorum bunu. Sohbet etti. Şöyle ki müzisyenler öyle bir seçki yapmışlar ki repertuar olarak. Sopranoları da aracılığıyla, ki bir yıldız, Cezayir asıllı büyük bir yıldız, genç bir yıldız ve müzik dünyası iyi tanıyor onu. Birazdan detayını vereceğim. Bir köprü kurdu onların arasında. Bir repertuardan öbürüne şarkılar söyledi. Zaman zaman enstrümanlar birbirlerine yanıt verdiler. Hiçbir zaman kendi repertuarlarından çıkmadan. Dolayısıyla çok çok güzel bir iki dünya sohbetiydi. 16. 17. yüzyıl Doğu dünyasıyla Batı dünyasının sohbetiydi. Arzu ederseniz bir küçük örnek dinleyelim beraber.
Dinleyelim. Evet, konser birkaç bölümden oluşuyor herhalde, değil mi?
Evet, şimdi öncelikle şunu söyleyelim, o bölümlere geçmeden önce. Bu konser Acheron isimli İngiliz barok ve rönesans müziği yapan bir grup ile, adını Celaleddin Rumi'nin oğlundan alan ve Osmanlı tasavvuf müziği yapan Sultan Veled topluluğunun bir projesiydi. Proje tamamen her iki grubun kurucusu, ki bunlar her ikisi de Fransız, onu da belirtelim, projede tek bir Türk yok, o da beni çok şaşırttı. Dolayısıyla bu iki Fransız müzisyeni tanıştıran bir ortak Yunanlı müzisyen arkadaşları şöyle bir projeyle geliyor onlara. Diyor ki çok güzel bir tema var çalışabileceğimiz. 1599 yılında kendisine yeni müttefikler arayan İspanyol tehdidine karşı Elizabeth'in, İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in Osmanlı Sultanı 3. Mehmet'le yakınlaşabilmek için kendisine çok ayrıcalıklı, çok güzel, özenli bir orgu hazırlattığı ve bu orgu, ki üzerinde çeşitli, işte guguklu saatler gibi düşünün, çeşitli oyuncakların da olduğu bir orgu bu, 3 metre yüksekliğinde ve bunu Thomas Dallam adında 23 yaşında gencecik bir sanatçıya yaptırdığı, daha sonra da Londra'dan bu gemiye binip olguyla birlikte Dallam'ın İstanbul'a kadar 6 ay boyunca seyahat ettiği ve İstanbul'a vardığında da başta Topkapı Sarayı olmak üzere inanılmaz etkilendiği, çünkü ısrarla onu söylüyor, Doğu dünyasından, hiç bilmediğim bir dünyadan söz ediyorum size diye bir günlük yazdığını anlatıyor Linos onlara. Bu iki müzisyen çok etkileniyorlar hikayeden ve Acheron grubunun, yani İngiliz barok müziği çalışan grubun yönetmeni olan François Joubert Caillé hiç bilmediği Osmanlı müziğiyle böylece tanışıyor. Gidip Adrien'le oturup konuşuyorlar. Neyzen Adrien Espinouski, onu da özellikle vurgulamak istiyorum. Gencecik bir neyzen olmakla birlikte uluslararası festivallerde bizim müziğimizi temsil eden bir Fransız. Paris'te ney dersleri de verir ve aynı zamanda müzik öğretmenidir Fransa'da. Dolayısıyla tanışıyorlar ve oturup projeyi konuşuyorlar. Ortaya aynı dönemin müzik örnekleri çıkmaya başlıyor. Biz bunları nasıl söyleştiririz? Birbirleriyle nasıl sohbet ettiririzin derdine düşüyorlar ve çok güzel bir repertuar çıkarıyorlar ortaya. Mesela ikinci Gazi Giray Han var repertuarda, Osmanlı repertuarında. Yine Sultan II. Bayezid'den, Sultan 4. Murat'tan çok güzel besteler var. Bu arada diyorlar ki biz şarkıları da koyalım bu programa ve bu şarkıları da sadece enstrümantal kalmayalım ve bu şarkıları iyi bir sopranoya yorumlatalım. Cezayir asıllı Fransız Annel Brahim Celul isimli, yüzü kadar sesi de güzel. Bu arada çok güzel bir kadın. Yüzü kadar güzel sesli bir kadın ve ona yorumlatıyorlar şarkıları ve sonuçta çok ilginç şeyler keşfettiklerini söylediler bana. Bir kere repertuarı sizin söylediğiniz gibi çeşitli başlıklara bölüyorlar. İşte yolculuk diyorlar, yolculuktan sonra işte İstanbul diyorlar, İstanbul'da olgun sunumu diyorlar. Böyle ilginç başlıklara ayırmışlar ve bu arada ben röportaj yaptım, söyleşi yaptım onlarla konserden sonra. Akero'nun şefi Kaye dedi ki bir kere biz müzisyen olarak kendimizi sorgulamaya başladık çünkü çok ilginç şeyler keşfettik. Aynı dönem enstrümanlarının iki farklı dünyada, doğuda ve batıda, seslerinin birbirini çok andırabildiğini fark etmişler. Mesela kendisi dönem viyolası çalıyor. Özellikle dönem viyolası belirtiyorum çünkü özel olarak yaptırmışlar. O döneme uygun olacak şekilde. Bazısı piyasada bulunmayan enstrümanlar bunlar bugün. Ve diyor ki o viyolanın sesi sizin rebabınıza çok benziyor mesela. Ya da yine çok şaşırdıkları şeylerden biri, yerel etkileri müzisyenlerin prenslerle, sultanlarla yaptıkları seyahatlerde gidip öğrenip döndüklerinde memleketlerine taşıdıklarını düşünüyor. Bizim düşündüğümüzden çok daha kozmopolitlerdi diyor. Yine Adrien'e sorduğumda, neyzen Adrien'e sorduğumda projedeki en büyük güçlük neydi dedim. Bir kere bayağı düşündü çünkü dedi ki ben hiç güçlük hissetmiyorum çünkü çok zevkliydi. Sonrasında ya aslında haklısın, bir güçlüğümüz oldu. Biz orijinaline dönmeye çalıştığımız için, gerçek kaynağını bulmaya çalıştığımız için elimizde çok transkripsiyon var ama ısrarla en özgünlüğü bulmaya çalıştığımız için biraz zorlandık. Ve sonunda Dimitri Kantemir ile yine onun gibi yabancı kökenli Ali Ufki'nin kayıtlarını esas almışlar. Ve enstrümanlarda da onlar da mesela daireyi yeniden, vurgulu çalgılardan daireyi yeniden inşa ettirmişler. Tamamen o dönemin müziğini yakalamak adına. Bu arada sopranomuzla konuştum. Dedim ki sizin için neydi bu projenin keyfi ve zorluğu? Dedi ki bir kere iki dünya arasında gidip gelmek çok keyifli ama diğer taraftan çok zordu çünkü tarzlar çok farklı. Bir taraftan Osmanlı müziği şarkılarını yorumlarken bir taraftan Elizabeth dönemi barok şarkıları söylemem gerekiyordu. Ve bildiği bir müzik değil. Yani Adrien'le çalışmışlar. Bugüne kadar Osmanlı şarkısı hiç söylememiştim dedi. Doğu şarkılarını bilmiyorum. Ama dedi kendisi özellikle Endülüs Arap müziğini tanıyor. Bu arada lirik eğitimli. O yüzden barok müziğine zaten son derece hakim. Son olarak bir şey eklemek isterim.
Evet.
Sevgili neyzen Adrien Espinouz'un kurmuş olduğu Sultan Veled'i burada çok önemli festivallerde yer alıyor. Osmanlı tasavvuf müziğinin çok güzel örneklerini sahneliyorlar. 2005'te kurduğu topluluğun bu konserde yer alan sanatçılar arasında mesela Yunanlı Kanuni Sipros Halaris vardı. Yine Yunanlı Udi Alexandros Papadimitrakis onlarla birlikteydi. Fransız perküsyoncu vurmalı çalgılarda Antoine Moreno vardı. Onların isimlerini özellikle söylemek istiyorum çünkü gerçekten böyle ince ince oya gibi işlediler bizim müziğimizi. Çok büyük festivallerde yer aldılar dediğim gibi. Espinouz ise neyi ile Paris Şehir Tiyatrosu'nda yine sizinle geçen hafta sözünü ettiğimiz çok güzel bir sergiyle sözünü ettiğimiz Paris Arap Dünyası Enstitüsü'nde, Fas'ın Fes şehrindeki Kutsal Müzikler Festivali'nde, Konya'da Mevlana Şenliklerinde, yine İspanya'daki Granada Sanat ve Dans Festivali'nde, Bakü'deki Uluslararası Mugam Festivali'nde sayısız yerde sahne almış bir çocuk. Kendisini sadece müzisyen olarak değil, insan olarak da çok beğenirim. Çok efendi bir çocuktur. Böyle bizdeki gibi göğsüne elini koyarak selamlar insanı. Dolayısıyla ona da böyle selam tevki gitsin. Çok az Türkçe anlıyor ama bizim müziğimizi çok çok iyi biliyor. Dolayısıyla 2009'dan beri Paris'te de özel bir ney sınıfı yönetiyor. Unutmadan şunu da söylemek istiyorum. Bir kere başlıca dileğim bu konserin size gelmesi. Sizin bunu Türkiye'de
evet o kadar güzel anlattınız ki ben de tam onu soracaktım. Acaba Türkiye'ye gelecekler mi? Çünkü 10 farklı yerde konser verdiler dediniz. Türkiye'ye de gelirler mi? Bizim de izleme şansımız olur mu diyecektim.
Anladığım kadarıyla Türkiye için girişimlerde bulunmuşlar. Desteklenmeleri lazım. Yani çünkü bunlar çok büyük projeler. Çok özenle çalışılan projeler ve çok tırnak içinde temiz elit müzik yapıyorlar. Dolayısıyla desteklenmeleri lazım. Popüler müzik değil yaptıkları. Keşke birileri bizi Türkiye'de duysa, devlet nezdinde ve onları desteklese. Çünkü yaptıkları iş çok güzel. Bir de en son şunu söylemek istiyorum. Konseri eğer izlemek istiyorlarsa başka bir sahnede çekilmiş ama aynı konser 2017 yazında Sable Müzik Festivali'nde çekilmiş yayınını YouTube kanalıyla siteme yerleştirdim. Sıradışıparisrehberi.com'dan çarşamba itibariyle müzikseverler dinleyebilirler. Zaten dinlesinler çünkü çok güzel.
Evet, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun sevgili Aslıoğlu Soypan Nuti. Yine birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Ben teşekkür ederim. Selamlar.
Savaşırken, savrulurken büyüttü hayat. Ben sensiz yapayalnızdım. Suyum oldu, aşım oldu ama aşksızdım. Bir vurgundu geçtiğim yollar. Düşe kalka yaşanırmış, öğretir yıllar. Ben sensiz her şeye sustum. Koca dünya dönüyordu, içinde yoktum. Sevdanı bulmak yıllar sürdü. Hoş geldin gönlüme, kaderim güldü. Tut elimden beni çok sev, kimseye verme. Seveceksen ömürlük sev, bir günlük sevme. İyi günde, kötü günde sakla göğsünde. Sen bu kalbe iyi geldin, benden hiç gitme. Tut elinden beni çok sev, kimseye verme. Seveceksen ömürlük sev, bir günlük sevme. Günde sakla göğsünde. Sen bu kalbe iyi geldin, benden hiç gitme. Gözlerinde güneşi buldum. Bir dertli rüzgardım estim. Umudum sen, huzurum sen, yeniden doğdum. Sevdanı bulmak yıllar sürdü. Hoş geldin gönlüme, kaderim güldü. Tut elimden da göğsünde. Sen bu kalbe iyi geldin, benden hiç gitme. Tut elimden beni çok sev, kimseye verme. Seveceksen ömürlük sev, bir günlük sevme. İyi günde, kötü günde sakla göğsünde. Sen bu kalbe iyi geldin, benden hiç gitme. Sen bu kalbe iyi geldin, benden hiç gitme.
Sözler ve düşler. Tülinçen Altınlı yazdı. Sevgiyle anıyoruz. Hiç hoşlanmıyordu ona yalnızca buradan bakmakla yetinme zorunluluğunda. Diğer tarafta bütün güçsüzlüğü ve savunmasızlığıyla duran sevdiklerine uzaktan bakarak şu anda kendisinin de katlanmakta zorlandığı aynı duyguyu yaşamış kim bilir kaç insanın el ya da parmak izleriyle dolu cama dokundu parmak uçlarıyla. Elini dudaklarına götürüp işaret parmağına çaresizliğini anlatan bir öpücük kondurdu ve parmağını tekrar cama dokundurdu sonra. Tam da onun yanağına rast gelen noktaya. Hissedebilir miydi, hissetmiş miydi acaba? Bütün bu olanları yıllar önce bir kez ve iki yıl önce de bir kez daha yaşadığını hatırladı acıyla. Dokunduğu camın üzerinde 17 yıl önceki yansımasını görür gibi oldu o anda. Ailesinin, özellikle de annesinin bütün karşı koymalarına rağmen sonunda sevgisinin galibiyetini kabul ettiği kocasına da böyle bir camın ardından bakmak zorunda kalmıştı 17 yıl önce. Mutlu evliliklerinin 3. yılında bir kabus gibi çökmüştü doktorun sözleri. Maalesef demişti doktor, kanser demişti, akciğer demişti. Kocasının test sonuçlarını içeren raporu uzatırken, küçücük ama isyan dolu bir tekme hissetmişti karnında. Aklından çok yüreğinde, ansızın beliren iki soruyu o zamanlar doğumuna henüz 2 ay olan oğlu da paylaşıyordu demek. Neden, nasıl olur? O küçücük tekmenin etkisiyle farkında olmadan elini karnına götürdüğünü görünce, kendi durumunu unutup onu yatıştırmaya çabalamıştı kocası. Koltuğundan endişeyle kalkıp yanına gelen doktor, "Lütfen sakin olun," dediğinde buza dönüşmüştü yüreğini kavuran ateş. "Sakin mi?" diye sorarken yüreğinin bütün soğukluğu cam kırıklarıyla doldurmuştu sanki kendi kulaklarına bile yabancı gelen sesini. İşte o günden 1 yıl 8 ay sonra bir sonbahar öğleden sonrasında yine böyle bir camın ardından bakmıştı yoğun bakım odasındaki kocasına. Aynı korku, aynı kaygı, aynı isyan ve sessiz sözsüz gözlerinde damla damla vedayla. Camdan yansıyan görüntüsü 2 yıl önceki haline dönüştü birden. Biricik ablası tıpkı şu anda olduğu gibi anestezinin ve serumla zerre zerre sürekli verilen ağrı kesicinin etkisiyle derin bir uykudaydı. Yanına gelen doktor, "Gözünüz aydın, ameliyat gayet iyi geçti. Yaşı itibariyle bir bebek daha doğurmak gibi bir niyette taşımayacağına göre sorunu çözdüğümüzü düşünebiliriz. Göreceksiniz, eski sağlığına yeniden kavuşacak ablanız," demişti müjdeli bir gülümsemeyle. Gerçekten de ameliyat öylesine başarılı sonuç vermişti ki kemoterapiye bile gerek duymamıştı doktor. Düzenli kontrollerde de bir sorun çıkmamıştı sonraki 2 yıl boyunca. Hatta 6 ayda bire kadar uzamıştı kontrollerin arası. Ta ki unutulmaya yüz tutmuş korkuyu, endişeyi bir kez daha tetikleyen o kanama başlayıncaya kadar. hiçbir zaman yitirilmeden yapılan araştırmalar sonucunda kendini saklamayı başaran küçük bir grup kanserli hücrenin dolaşım yoluyla başka bir noktaya sıçramış olma ihtimalinden kuşkulanılmıştı. Ne inatçı bir kabustur bu diyerek isyanını paylaştığı en yakın arkadaşının teselli etmek için sarf ettiği cümlelerini yarıda kesip, ben bunu daha önce de yaşadım, eğer sıçradıysa gidiyor demektir, anlıyor musun, gidiyor diye haykırmıştı sesi hıçkırıklara boğulmadan hemen önce. Ama sonrasında arkadaşının söylediği sözler şu çaresiz bekleyiş anında bile umut ışığı olmayı sürdürüyordu. Kendine gel, toparlan, beni iyi dinle diye sert bir sesle söze başlamıştı arkadaşı. Bir an susup yumuşamak ama emin bir ses tonuyla sürdürmüştü konuşmasını. Bak, seni anlıyorum. Şu anda yaşadıkların yıllar öncesini hatırlatıyor sana. Ama mantıklı olmak zorundasın. 17 yıl öncesinde değiliz. 17 yıl önce çözümsüz olan pek çok sağlık sorunu başarıyla tedavi ediliyor artık. Büyük bir olasılıkla buna ablanın durumu da dahil. En azından böyle düşünmeye çaba göstermek ve dik durmak zorundasın. Ablanın senin gözyaşlarına ve isyanlarına değil, umuduna ve güçlü olmana ihtiyacı var. Haklıydı. Güçlükle de olsa soğukkanlılığını yeniden sağlamaya çalışarak biraz düşününce daha mantıklı geliyordu arkadaşının söyledikleri. Ah, bir de duygusallığıyla başa çıkabilseydi. Ablasıyla arasında saydam bir duvar gibi duran camdaki yansımasına bakarken onun başını hafifçe çevirdiğini fark etti. Kendine geliyordu demek. Nasıl da solgun ve bitkin görünüyordu. Gitme, ne olur, sakın gitme diye fısıldarken doktorun sesiyle irkildi bir an. Merhaba, geçmiş olsun diyen doktorun yüzüne bakamadı bir an. Eğer yüzünde ciddi bir ifade varsa bunu görmek istemiyordu. Derin bir nefes alıp döndü, baktı. Gülümsüyordu doktor. Kimse bir yere gitmiyor, endişelenmeyin artık. Neyse ki korktuğumuza uğramadık. Ama bu kez tedbiren kemoterapi uygulayacağız. Ablanız için de sizin için de fiziksel ve duygusal açıdan biraz zor bir süreç olacak ama birlikte atlatacağımızdan eminim dedi. Güven veren tavırlı bir sesle bir çırpıda. Sonra camın ardını işaret etti. Bakın diyerek dönüp baktı. Usulca el salladı ablası. Bir de göz kırptı üstüne. Karşılık verdi yarı ağlamaklı bir gülümseyişle. Duymayacağını bilse de seslendi camın ardına. Ne kadar zor olduğu umurumda değil. Dayanırız, atlatırız. Yeter ki gitme.
Gitme aklım sende kalır, uyuyamam geceleri. Gitme aklım sende kalır, uyuyamam geceleri. Hiç ayrı. Hiç ayrılmadık seninle, hiç ayrılmadık seninle. Değil bir sene, bir gün bile gitme.
Ama biz gidiyoruz. Bugünlük bu kadar ama yarın yine geleceğiz. Görüşünceye dek hoşça kalın.